Tent Effect Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün tabii ki de yine patent konuşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün de Berlin'deyim. Berlin'in 7-8 derecelik güzel, sıcak denebilecek bir kış günüyle devam ediyoruz. Bundan sonraki podcastlerimizi bir süre Türkiye'den çekeceğim. Bir süre Türkiye'de olacağım, yaklaşık 1,5 ay kadar. Bakalım Berlin'i özleyecek miyiz? Evet, bugün çok keyifli bir konuyu tartışacağız ve tabii ki de keyifli konuyu keyifli insanlarla tartışmaya ve konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Teknopark İstanbul'dan Nurcan Hanım'la benle birlikte, Nurcan Altay, Teknopark İstanbul Fikri ve Sınav Mülkiyet Hakları Biriminin başında. Hemen kendisine hoş geldin diyelim. Nurcan Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey. Sağ olun.
Nasılsınız? Her şey yolunda mı İstanbul'da?
Ben iyiyim, çok teşekkür ederim. Her şey yolunda. Biz de aynı sizin gibi Ocak ayındayız ama güneşli günler yaşıyoruz. Çok keyif veriyor. Enerjimiz de yükseliyor. Yeni bir yıla girdik. Yeni yılınızı kutlamış olayım böylelikle.
Harika. Hem sizin.
Evet, inşallah kalbinizdeki böyle tüm güzel dileklerle buluşacağınız bir yıl olsun diye diliyorum.
Ne güzel dilekler bunlar. İnşallah hepimiz için bomba gibi süper bir 2023 olur. Hem bizler için hem de bizi dinleyen ve ekosistemimiz için, Türkiye için çok güzel bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Evet, bugün çok keyifli bir konu. Patent temelli girişimciliğin 5M1K'sını konuşacağız birlikte. Ve tabii patent temelli girişimcilik deyince, tabii yayınladığımız Türkiye'nin patent raporu 2021'in ana sponsorlar arasında yer alan Teknopark İstanbul. Ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Teknopark İstanbul geçen senenin 2021'in sonuçlarına göre Türkiye'de en fazla patent temelli girişime, startup'a ev sahipliği yapan teknopark olarak listenin birinci sırasında yer aldı. Tabii ki de tebrik ederek başlamak lazım. Ama öncesinde tabii ki de dinleyicilerimiz için bu podcast'i Teknopark İstanbul'un sponsorluğunda çektiğimizi de belirterek başlayalım. Ama öncesinde bence ufak da olsa sizi dinleyicilerimize tanıtalım. Bilmeyenler için tanıtmış olalım. Bilenler için de bir güncelleme yapmış olalım. Nurcan Altay kimdir? Nelerle uğraşır? Ve patent konusunda çalışmaya bugüne kadar hangi vesileyle bulaşmıştır tabiri caizse? Ve Teknopark İstanbul tabii ki de neler yapar? Biraz bunlardan bahsedebilirsek bu vesileyle podcast'imize küçük bir giriş yapmış olalım.
Teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Ben kendimden biraz bahsedeyim tabii. Nurcan Altay ben. Şu anda Teknopark İstanbul'da Fikri ve Sınav Mülkiyet Hakları alanında çalışmaları yürütüyorum. Yaklaşık 4 yıl oldu. İşe başlayalım. Aslen işletmeciyim. İşletme okudum. Yüksek sansımı da işletme üzerine yaptım. 15 yıl kadar önce bir arkadaşımın referansı ve tavsiyesiyle bir patent ofisinde çalışmaya başladım. Aslında işin mutfağından geliyorum diyebilirim. O zaman tabii 15 yıl bu sektörde kalacağımı ve hala şu anda devam ediyorum. Bunu öngörememiştim. Bugün hala severek çalışıyorum. Patent işiyle uğraşanlar da o zaman ilk girdiğimde şöyle bir şey söylemişlerdi. Bu sektöre girince bir daha çıkış olmuyor diye.
Doğru demişler.
Galiba öyleymiş. Çok da güzel devam etti ve o kadar çok öğrenecek şey ve çok fazla kalem var bu alanda. Her bir alanda detayları öğrenerek, kendimizi geliştirerek devam etmeye çalışıyoruz. Uzun bir zaman oldu ama daha dün gibi. Çalışma hayatının içerisinde en büyük kazanımım aslında 4 yıl kadar bir kendi şirketim oldu. Bu diyebilirim. Bu deneyim sayesinde şu anda çalıştığım Teknopark İstanbul'da yaptığım girişimcilerle yaptığım çalışmalarda da bana yol haritası aslında oldu. Kendi deneyimim, yani kendi girişimcilik serüvenim bana yol haritası oldu diyebilirim. Devam ediyoruz bu şekilde çalışmaya.
Harika. Peki Teknopark İstanbul tabii çok büyük bir teknopark. Ve Sabiha Gökçe'nin de yanında avantajı da var. Uluslararasılaşma konusundaki stratejilere de çok uygun bir lokasyonda. Biraz Teknopark İstanbul'un kendi yapısından, ve girişimcilere sunduğu servisler ve avantajlarıyla birlikte bundan da biraz bahsedelim mi başlamadan önce konumuza?
Tabii ki. Teknopark İstanbul'la ilgili söylediğiniz şey çok doğru. Konum ve lokasyon olarak önemli bir yerdeyiz. Teknopark İstanbul olarak Savunma Sanayi Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası ortaklığıyla yarı kamu, yarı özel nitelikli bir şirketiz biz. Türk savunma sanayisi ile güçlü bir ortaklığımız bulunuyor. Teknopark İstanbul olarak Türkiye'nin derin teknoloji merkezi konumunda olduğumuz için savunma sanayi şirketlerimiz için de Ar-Ge ve inovasyon konularında cazibe merkezi haline gelmiş durumda şu anda Teknopark İstanbul. Savunma, havacılık, uzay teknolojileri alanlarında ülkemizi global alanda kendini kanıtlamış en önemli şirketleri Teknopark İstanbul bünyesinde bulunduruyoruz. Savunma dışında 10 adet odak alanımız var. Bunlar ulaştırma teknolojileri, enerji, ileri malzeme, optronik, mekatronik ve sensör, anten ve mikrodalga, haberleşme, siber güvenlik, yapay zeka, ilaç, biyomedikal ve biyoteknoloji alanları olarak sıralayabiliriz. Şu an 9000'e yakın Ar-Ge mühendisi çalışıyor. 400'ü aşkın şirketimiz var. 12 üniversiteyle bağlantı içerisindeyiz. 3000 proje, 265'ti en son verimiz ama bu sene tabii son Aralık ayı itibariyle son verileri çıkarmadık. Arttı bu rakamımızda. Fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili çıktığımız mevcut. Teknopark İstanbul'da Kuluçka merkezimiz Cube Incubation, Türkiye'nin ilk ve tek derin teknoloji odaklı Kuluçka merkezi yapısıyla inovatif ve derin teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip girişimcileri ağırlıyor. Ortak hedefi amaçlayan yatırımcı ve paydaşlarımızla bir araya gelmelerini sağlıyoruz Kuluçka merkezimizde de. Özellikle İlaç ve biyomedikal alanlarda, yapay zeka alanında, güvenlik alanında, siber güvenlik alanında çok ciddi alan ayırdık ve burada paydaşlarımızı, yatırımcılarımızı ve girişimcilerimizi bir araya getiriyoruz. Teknoparkımızda STM, Aselsan, TEİ, Roketsan, BMC, Vestel Savunma gibi, işte Kale Havacılık gibi, FİGES gibi dünya devleriyle rekabet halinde olan kurumlar yer alıyor. Bu kurumlar özellikle savunma sanayi teknolojilerimizin yerleşmesi ve millileşmesi adına çok ciddi çalışmalar ve projeler yürütüyorlar. Yerleşke alanı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Şu anda hedeflediğimiz 1000 şirket ve 30.000 Ar-Ge personelini ağırlamak. Savunma sanayideki yerli ve milli projeler başta olmak üzere odak alanlarımızda bulunan biyoteknoloji, ulaşım teknolojileri gibi alanlarda firmalarımız kritik projeler yürütüyor. Birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum ama biz özellikle siber güvenlik alanında Kuluçka'da ikinci katımızı da ayırdık ve buna bağlı olarak da bu alana çok fazla önem verdiğimiz için özellikle siber güvenlik alanında içimizde bulunan bir lisemiz mevcut. Bu sürdürülebilirliği sağlamak adına çok önemli bir adım oldu bizim için diyebiliriz. 2000'e yakın milli savunma projesinin alt sistemleri aslında Teknopark İstanbul'da geliştiriliyor. Aselsan, TUSAŞ, TEİ, Roketsan, STM, BMC, Power gibi yüksek teknoloji üreten, Ar-Ge çalışmaları yapan 426 adet şirkete ve 120'yi aşkın girişime ev sahipliği yapıyoruz diyebilirim. Milgen, DASAŞ, Albatros, İHA, Altay Tankı, Delta V, işte TürkSat 6A projesi, TUSAŞ Milli Muharip Uçağı gibi gurur duyduğumuz projelere de imza atılıyor. Özellikle savunma sanayi alanında bir ülkenin ihtiyacı olan
tüm imkanlar var diyebiliriz.
İmkanları evet burada görebiliyoruz. Gurur verici.
Yani bunları sürekli siz de bunları tekrarlayınca ben de tabii fiziksel olarak da çok bulundum Teknopark İstanbul'da. Akademisyenlerin birçok şirketinin orada olduğunu biliyoruz. Çok fazla akademisyen şirketi var. Lokasyon olarak da çok önemli bir avantajınız var. Sabancı Üniversitesi, Okan Üniversitesi, kritik üniversitelere yakınsınız aynı zamanda. Tabii yerleşkede büyüyor. Kurtköy'deki kiraların neden arttığını da buradan sebebini anlamış oluyoruz.
Umarım bağlantısı yoktur. Ama biraz önce şey dediniz, yani hani üniversitelerle, bu 12 üniversiteyle bağlantımız var. Çünkü biz bir üniversite bünyesinde bulunan bir teknopark değiliz. Bu çok ciddi bir avantaj. Üniversite bünyesinde olmadığımız için tüm üniversitelerle aslında işbirliği içerisindeyiz.
Evet. Tabii normalde aslında diğer teknoparklarımız hep üniversiteler bünyesinde kurulmuş ve üniversitenin ortaklığı ve payı çok yüksek olan teknoparklar buradan ayrılıyor Teknopark İstanbul kendi yapısı itibariyle.
Evet.
Bunun da tabii avantajları çokça avantajları yüksektir diye düşünüyorum.
Yani buradaki firmalarımız tabii kendi ekosistemin içerisinde birbirleriyle aslında hem ticaretleşme anlamında işbirliği içerisinde oluyor. Bu girişimcilerimiz ve yeni sürece başlayan firmalarımız için de çok önemli. Çünkü bir tarafta hem alıcı firmalarımız var, bir tarafta da sağlayıcılar var. O yüzden her iki tarafında bir araya geldiği çok güzel bir ekosistem örneği Teknopark İstanbul diyebilirim. Öte yandan yurt dışında teknoloji ve girişimcilikle ilgili fuarlara bünyemizdeki bütün girişimcilerimizi ve firmalarımızı götürmeye, orada temsil etmeye özen gösteriyoruz.
Harika. Tabii derin girişimcilere ev sahipliği yapmanın işte hem derin girişimcilere ev sahipliği yapmak hem de saydığınız o büyük şirketlere ev sahipliği yapmak, bu matchmaking tarafında özellikle tabii ki de derin teknoloji girişimcileri B2B alanında çalıştıkları için bu büyük şirketler onların müşterisi olabiliyorlar ya da farklı işbirliklerine daha elverişli bir ortam sağlamış oluyorsunuz aslında. Bu da sizin güçlü kaslarınızdan en önemlileri arasında getiriyor. Özellikle sizin teknoparkınızda yer alan girişimcilerin bundan sonraki ticaretleşme süreçlerine olumlu katkı anlamında çok çarpıcı veriler, çok çarpıcı istatistikler aslında diğer teknoparklarımızla karşılaştırıldığında. Şimdi tabii konumuz itibariyle de hep derin teknoloji, derin girişimcilere vurgu yaptınız. Bu noktada Türkiye'nin patent raporu 2020'de de biliyorsunuz biz patent sahibi girişimcileri listeliyoruz ve bu patent sahibi olan teknoloji girişimcileri çoğunlukla tabii derin teknoloji girişimi kategorisindeler ve 1000'e yakın patentli startup'a ev sahipliği yapıyor Türkiye. Ve bu 1000'e yakın patentli startup'ın da en fazla ev sahipliği yapan teknopark sizsiniz. En çok yaklaşık 70'e yakını sizde. Ve tabii öncelikle tebrik etmek lazım. Bu kadar çok derin teknoloji girişimciliğine ev sahipliği yapıyor olmanız, onlara katma değerli servisler veriyor olmanız çok kritik. Peki sizce Teknopark İstanbul için patent temelli girişimler ne ifade ediyor? Yani patent temelli girişim deyince ne anlamalıyız? Belki bu ilk iki soruyla temelde bir başlangıç yapabiliriz diye düşünüyorum.
Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Evet, 2020 ve sanırım 2021'de 2 yıl üst üste birinciliğimiz oldu bu konuda. Çok gurur vericiydi. Tabii takdir edersiniz ki bu çok kolay olmadı. Çok ciddi bir çalışma, çok ciddi bir emek verildi bunu elde etmek için, bu birincilikleri. Diğer sorunuz patent temelli girişimciler ne ifade ediyor diye sormuştunuz. Aslında yapılan girişimin yenilik ve buluş değerini ortaya çıkarması ve bu özelliklerinin ulusal ve uluslararası arenada tescillenmesi demek patent tabanlı girişim. Bu değerin ortaya çıktığını gösteriyor aslında. Pazar o kadar globalleşti ki, yani pazarın globalleşmesiyle birlikte rekabet gücünün artmasıyla pazarda yer edinmek artık çok zorlaştı. Dolayısıyla bu bakış açısıyla rekabet gücünü arttırmak, yatırım almak ya da ölçek büyütmek, süreçlerini kolaylaştırmak için patent temelli girişimlerin biz ön plana çıkmasını hedefledik çok fazla. Bu anlamda da bir dizi farkındalık çalışmaları ortaya çıkardık. Patent temelli girişimcilik mantığını oturtmak için aslında çok çalıştık. Çünkü aslında şöyle anlatayım. Girişim sahibi bir firma patent konusunda bilgisi olmak zorunda değil. en baştan sıfırdan tek tek kapı çala çala, yani tüm girişimcilerimize ve firmalarımıza bu konuda farkındalık yaratmak için oturup karşılıklı olarak neden patent girişimli teknoloji olmalı? Neden girişim patentli olmalı ya da geliştirdiğiniz teknolojinin patentini almalısınızı tek tek karşılıklı konuşarak anlattık ve bir yol haritası çizdik. Çünkü patentin sağladığı avantajların nereye gideceğini, yani orada patentin beşen bir kasını da ortaya koymak gerekiyor. Nereye gideceğini ve ticarileştirme tarafında, yani bir şirketin asıl kurulma amacına hitaben bir şirketin asıl kurulma amacı ticarileşmesi, bir gelir elde etmesi. Yani bu sürecin aslında oraya gideceğini yansıtabilmek çok önemliydi. Oturduk ve bunları konuştuk, bunları aktarmaya çalıştık. Birçok detay var yaptığımız çalışmalarla ilgili. Hepsinden kısa kısa tabii ki bahsetmek istiyorum. Ama patent tabanlı girişimcilik dediğimiz zaman yapılan girişimin yenilik ve buluş değerinin ortaya çıkarılması ve bu özelliklerinin ulusal ve uluslararası arenada tescillenmesi demek diyebilirim.
Harika. Yani temelde rekabet avantajı sağlamaları için ticari ürünlerini pazarlarda, ilgili pazarlarda koruyabilmek ve rakiplerinin o pazara girişlerini maksimum ölçüde geciktirebilmek için sağlam bir patente sahip olmaları gerektiğini siz aşıladınız. Dolayısıyla derin teknolojilerle çalışıyorsunuz ama her yüksek teknoloji, derin teknoloji üzerine çalışan girişim onlar için patente sahip olmanın ne kadar kritik bir avantaj sağlayacağını farkında değiller maalesef.
Evet,
Öncelikle buradan
değiller.
başlıyorsunuz değil mi? Yani önce farkındalık,
Evet.
sonra onun stratejik kullanımına dair daha derinlemesine bir yol gösterme, bir kılavuzluk görevi görmek gerekiyor Teknopark
Evet, kesinlikle bu şekilde ilerliyoruz.
özelinde. Dolayısıyla aslında Türkiye'de çok fazla startup var ve rakamlara da baktığımız zaman tabii ki böyle software as a service'lerden tutun da işte yani gıda girişimcileri de var tabii ki ama genelde yazılım şirketleri işte daha böyle soft ürünler geliştiren girişimcilerin de yoğunluğunun fazla olduğunu görüyoruz Türkiye'de. İşte bunu kırma amaçlı yani Türkiye'nin aslında o orta gelir tuzağından hani hep diyoruz ya o Türkiye'yi orta gelir tuzağından kurtaracak olan, sıçrama yaptıracak olan girişim türü aslında yüksek teknoloji, derin teknoloji üzerine çalışan girişimciler. O zaman da patent konusu devreye giriyor. O anlamda onun önemini aktarmak oldukça kritik. Peki yani patent sahibi olan girişimle olmayan girişim arasında nasıl bir fark oluşuyor? Yani buradaki gözlemleriniz nasıl genelde çalıştığınız girişimciler çerçevesinde?
Patent temelli girişimlerde girişiminin ölçeğini büyütmekte, hedefine ulaşmakta çok ciddi katalizör görevi görüyor diyebilirim aslında. Patent efekti orada.
Burası reklam değil. Burası reklam değil.
Değil kesinlikle.
Evet.
Sırasıyla aslında kendi teknolojilerindeki eksikliği fark ediyorlar. Yatırımcının ne istediğine yönelik bilince en baştan sahip oluyorlar. Belki ürünün geliştirilmesinde ayrıca etki sağlıyor patent sürecine başlamak. Yatırımcının gözünde tercih edilen taraf olmasını sağlıyor gibi birçok avantajı var. Ama dediğim gibi en önemlisi bence önce kendi eksikliğinin ya da kendi teknolojisindeki o niş alanın, yeniliğin ya da yeni olmayan kısmın farkına varmasını sağlamak. Ben en önemli kısmın bu olduğunu düşünüyorum.
Şimdi bu noktada da tabii bir girişimin yani sizin elinizden geçen bir girişim ya da sizin destek verdiğiniz bir girişimin henüz daha bir patent başvurusu yoksa ama patente değer bir, patentlenebilecek bir teknoloji üzerine çalışıyorsa burada o tarz yani nasıl diyelim patent temelli bir girişim olma yolunda onlara ne öğütlüyorsunuz? Nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini söylüyorsunuz? Burada belki hem sizin kendi izlediğiniz strateji anlamında hem de aslında bu tarz girişimlerle çalışan işte kamu kurumları, teknoparklar, üniversiteler bu tarz derin teknoloji üzerine çalışan girişimcilere patent stratejisi geliştirme konusunda nasıl bir yol göstermeleri gerekiyor ki kritik bir avantaj sağlayabilsin? Bu konuda neler söyleyebiliriz?
Yani aslında girişimci, yani teknoparka geldiğinde girişimci direkt benim patentim var deyip direkt buraya gelmiyor. Bu bir sistem ve bir silsile. Yani burada kurulmuş olan bizim gibi arayüzler, yani teknoparklardaki ve üniversitelerdeki arayüzler, teknoloji transfer ofisleri bu alanın patent verilerinin ortaya çıkmasındaki önemli birimler. Girişimci teknoparka geldiği zaman önce bir mentorluk eğitimi alıyor. Teknoparklardaki ve üniversitelerdeki desteklerden haberdar ediliyor. Daha sonrasında bu etkileşimle zaten aklında patentle ilgili patent başvurusu yapmak ya da ben nasıl patent yapabilirim ya da benim ürünüm patentlenebilir mi düşüncesi olan bir girişimci zaten evet kapımıza o zaman vuruyor. O yüzden bu arayüzlerin çok önemi var. Çünkü tek bir birim de bütün firmalara ulaşamaz. Birbiriyle entegre olmuş kurulu sistemler ve düzenler bu çıktıların ortaya çıkmasını sağlıyor diyebilirim. Bence önemli olan bu arayüzlerin devam etmesi, arttırılması, geliştirilmesi, hatta destek oranlarının arttırılması diyebilirim.
Tabii bu arayüzler o kadar gelişecek ki aslında hem know-how olarak hem altyapı olarak bu girişimcilere de doğru bir yönlendirme yapılabilsin. Şimdi girişimci bir kere patent başvurusu yapacağı zaman neyi koruyacağını çok net bir şekilde dizayn edemiyor başlangıçta. Hangi patent vekiliyle çalışacağını bilmiyor. Patent başvurusu yapıyor ama hangi ülkelerde bunu tescilini devam etmesi lazım? Hangi ülkelerde koruması gerekiyor? Bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Bu konularda sağlıklı bir guidance oluşturmak çok kritik. Bu noktada da aslında bir arayüz olarak Teknopark İstanbul burada sizin bünyenize bir girişimci geldiği zaman bu doğrultuda destek veriyorsunuz değil mi? Yönlendiriyorsunuz.
Tabii. Girişimci Teknopark'a geliyor, mentorluk eğitimi alıyor ve aldığı mentorluk eğitiminin içerisinde patent konusuyla ilgili yani fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili de mentorluk var. Bu mentorluğu gelen girişimcilerimize ben veriyorum. Yani ilk aslında geldiklerinde biz onlarla bir tanışma yaşıyoruz. Ve kısa bir eğitimle temel başlıklardan bahsediyoruz. Yani biz burada fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında ne tarz çalışmalar yapıyoruz onlara kısa bir aktarımda bulunuyoruz bu şekilde. Daha sonrasında tek tek firmalarımızla, girişimcilerimizle iletişime geçerek, birebir toplantılar organize ederek ihtiyaçlarına yönelik sorularını cevaplıyoruz. Ve eğer bir patent süreci başlatılacaksa geliştirmesiyle alakalı burada neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Bazen çok hızlı oluyor bu patent başvurusunda çok hızlı gidiyoruz. Bazen de bir sürece ihtiyacı oluyor. O süreci tamamlaması için birlikte hareket ediyoruz. Burada da yine patent, işte veri tabanlarından faydalanıyoruz. Faaliyet serbestliği raporundan faydalanabiliyoruz. Ya yani birçok ilk temasımızın birçok etkisi oluyor ürünü geliştirmesinde diyebilirim. Birlikte yol haritamızı çizip devam ediyoruz. Bazen yapmıyoruz başvuru. Mesela gizli kalması gereken birçok proje oluyor. Başvurularını gerçekleştirmiyoruz. Bu da bir strateji bizim için. Bunu da söylememiz gerekiyor. Bu şekilde ilerliyoruz birlikte.
Çok kritik yani o ticari sır olarak saklama ya da patent başvurusu yapma stratejisini bazen girişimciler tek başına veremeyebiliyor tabii ki de. Evet. Bazen değil çoğu zaman. Burada da önemli bir kılavuzluk yapmak gerekiyor ama en başında her şey bir ihtiyaç analiziyle başlıyor aslında. Yani orada marka başvurusu mu, tasarım mı, değil mi? Fikri mülkiyet haklarının evet. Hangi enstrümanıyla sen ürününü çerçeveleyeceksin, koruyacaksın? Bunun bir şemasını çıkartmak gerekiyor. O da ihtiyaç analiziyle belli oluyor tabii ki de başlangıçta.
Evet, kesinlikle. Neye ihtiyacı varsa dediğiniz gibi marka, tasarım, faydalı modelle mi ilerleyeceğiz yoksa patent sürecine mi geçeceğiz? Hepsini baştan belirliyoruz. Ve ona göre bir yol haritası çizip süreçlerimizi devam ettiriyoruz. Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.
Harika. Peki şimdi bizim en son yayınladığımız raporda patent temelli, Türkiye'deki patent temelli girişimlerin, startupların %77'si teknoparklarda kurulduğunu görüyoruz. Ve hala teknoparklarda faaliyet gösteriyor bu girişimler. Yani %77 çok majör bir oran. Yani bu şu soruyu getiriyor. Yani bu girişimciler neden büyük oranda teknoparklarda şirketlerini kuruyorlar? Neden teknoparkları tercih ediyorlar? Yani bir girişim derin teknoloji, yüksek teknoloji girişimcisi ise patent temelli, patent ile korunan bir teknolojisi varsa ya da korunabilecek bir teknolojisi varsa çoğunlukla teknoparkları tercih etmiş şirket kurmak için. Neden sizce? Yani teknoparklar bu patent temelli girişimcilere ne avantajlar sunuyor diğer teknoparklara göre değil de dışarıda kurması. Yani herhangi bir yerde şirketini kurmasıyla bu startupların teknoparkta şirket kurması arasında ne fark var temelde?
Teknoparklarda girişimlerin aslında iki avantajı var özellikle. Birisi yasal olarak verilen destekler var teknoparklar tarafından girişimcilere ve firmalara. Diğeri de birbirleriyle yaptıkları etkileşim, yani birbirlerine sağladıkları faydayla alakalı olan kısım var. Özellikle patent kısmında da buradaki girişimlerden birisi patent sahibi olup bunun etkisini, faydasını görüp bunu anlattığında veya biz bunu lanse ettiğimizde diğer firmalarla etkileşim oluyor. Bu sağlanan faydayı gördükleri için motive oluyorlar. Ve
Bir domino etkisi yaratıyor diyebiliriz.
evet, aynen domino etkisi yaratıyor. Ve bu da bizim buradaki özellikle yapılan derin teknoloji girişimlerinin, çalışmalarının patentle korunmasını sağlıyor diyebilirim.
Yani yasal avantaj zaten teknoparkların önemli bir avantajı. Ama diğer yandan da hani o like minded felsefesi vardır ya, hani siz benzer alanda ve benzer bir strateji izleyen diğer startuplarla bir araya geldiğiniz zaman, o community'nin içerisinde yer aldığınız zaman bir domino etkisi yaratıyor ve birbirinden de öğreniyorsun aslında. Böyle de bir avantajı var.
Evet, kesinlikle.
Ve sana yol gösterecek bir kılavuzluk yapabilecek bir ofis var. Bu anlamda teknoparkları tercih etmeleri patentli girişimciler için oldukça kritik. Zaten istatistikler de bunu bize söylüyor. Yani patentli girişimler teknoparklarda yer alıyor. %77 ve fazlası itibariyle. Bakalım yeni yıldaki rakamlar nasıl çıkacak? Çok şu anda tüyo vermeyeyim ama yükselecek diyebilirim. Peki bir de bu yatırım açısından bir değerlendirelim. Biraz önce de söylediniz aslında yatırımcılarla eşleşme. Şimdi patentli girişimler tabii ki de daha anlaması ve analiz etmesi zor, yüksek teknoloji üzerine çalışıyorlar. Dolayısıyla bunları değerlendirmek, yatırıma değer olup olmadığını analiz etmek de farklı bir know-how gerektiriyor. Bunlara özel, yani özellikle patentli girişimlere yatırım yapmak isteyen ya da yüksek teknoloji girişimlerine yatırım yapmak isteyen birçok da yatırımcımız var Türkiye'de. Ama
Evet.
bunları da bir araya getirmek de önemli. Aslında Teknopark İstanbul olarak bu eşleştirme konusunda da farklı açılımlar yapıyor musunuz? Bu noktada aslında belki istatistiği de vererek söylemek lazım. Patentli girişimlerin %15'i en az bir kere yatırım almış. Demek oluyor ki patentli girişimlere yatırım yapma konusunda artı bir avantaj da var ama bir kere onlardan haberdar olabilmen lazım bir girişimci olarak. Yatırımcıya nasıl ulaşacaksın? Bu noktada Teknopark'ın bence bir avantajı vardır. Buraya bir değinmek lazım.
Yani kesinlikle pozitif anlamda bir katkı sağladığını söyleyebiliriz. Türkiye'deki Ar-Ge ekosisteminin gelişimine bağlı olarak yatırımcılar ile girişimciler arasındaki ilişki zaten gelişiyor. Bunu görüyoruz. Biraz daha açmak gerekirse girişimciler nasıl yatırım alma sürecinde seçici davranıp işte smart money yani akıllı yatırımı tercih ediyorsa hani sadece sermaye değil İşte network'ünü, bilgisini, birikimini, tecrübesiyle birlikte istiyorsa yatırımcıyı. Yatırımcı da karşı tarafta artık işte patent temelli, daha çok işte yenilikçi tarafı olan, işte gelişime açık, know-how ile birlikte almak istiyor. Bu açıdan değerlendirebiliriz. Yani özetle yatırımcı da pazarda patent temelli, özgün, farklı, yenilikçi yönü olan, işte gelişime açık daha çok girişimcileri tercih ediyor diyebiliriz. Bence patent temelli girişimlerin en büyük avantajı yatırımcıya sağlayacağı rekabet avantajı.
Çok kritik bir kelime. Zaten yatırımcı ne ister? Yatırım yaptığı şirketin pazar payını maksimum derecede arttırmasını ister. Girişimcinin de patent ve patentler ile korunmuş bir ürünü var ise demek oluyor ki pazardaki diğer rakipleri pazara daha geç girecek ve market share anlamında daha geç o paydan alacak. Dolayısıyla rekabet avantajını arttıran, maksimize eden bir etkisi olduğu için yatırımcılar da zaten ilk sorularından bir tanesi. Sen rekabet avantajını nasıl yaratacaksın? Rakiplerin piyasaya seninle benzer ürünler çıkartmaya çalıştığında, çıkarttığında onlarla nasıl baş edeceksin sorularına bu girişimcilerimiz çok rahat cevap verebiliyorlar değil mi yatırımcılar karşısında?
Tabii ki. Bir de şöyle düşünsenize, yani girişimci olarak yatırımcıyla masaya oturuyorsunuz ve iddianız şu: benim teknolojim ya da geliştirdiğim ürün tek dünyada. Yani çünkü patentli demek dünyada tek demek. Bu çok büyük bir iddia ve tercih edilmekte bence çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Ki sağlıyor da, bunu görüyoruz.
Aslında hem yatırımcılar nezdinde sınırlamamak lazım, kamu desteklerinden faydalanmak isteyen girişimciler de patente sahipse bir adım öne çıkıyorlar. Özellikle TÜBİTAK desteklerinden, işte Avrupa Birliği fonlarından, işte burada EIC gibi fonlardan da bahsetmek lazım. Yani unique bir, tek bir, dediğiniz gibi o ne deneyelim ona, inovatif yönü tescillenmiş bir teknoloji üzerine çalışıyorsan ve teknoloji hazırlık seviyesi 4'ün üzerine çıktıysa sen EIC fonundan, ki bunu açıklamalar kısmında linklerini de yazarız, bunlardan faydalanabileceksin. Dolayısıyla buradaki temel aranan koşullardan bir tanesi de patente sahip olmak. Hani o da bir yatırımcı ama bedava bir para. Sonuç olarak bir yatırım hisse karşılığı değil, bir kamu fonu olduğu için, bir Avrupa Birliği fonu olduğu için burada da bir avantaj sağlıyor. Belki bunu 3 bacakta söylemek lazım. Yerel kamu fonlarından faydalanma avantajı, yatırımcılar, bir de uluslararası fonlardan yararlanma avantajı anlamında bir adım öne taşıyor diyebilir miyiz girişimcileri?
Kesinlikle. Bence 10-0 önden başlatıyor diyebiliriz.
Görüyorum ve arttırıyorum diyorsun.
Kesinlikle 10-0 önden başlatıyor.
Harika. Yani benim en çok gözlemlediğim, yani bu girişimciler bu yatırımcılara zaten birinci, yani patentli olsa da olmasa da yatırımcılara ulaşmakta biraz zorlanıyorlar. Bu da bir kesin. Bir referans noktası, işte Teknopark İstanbul gibi ya da neredeyseniz size destek olan bir arayüz bu eşleşmeyi, bu referansı verebilmesi lazım ki bu eşleşme kolay olsun. O yatırımcıya karşısında sen 1-0 önde başla. Tabii ki de teknolojin eğer iyi bir patent koruması varsa vesaire, o zaman siz dediğiniz gibi 10-0'a doğru gidebilir. Ama tabii hep patent diyoruz ama şeyi de söylemek lazım tabii ki de. Hani biz sadece bir kısmını değerlendiriyoruz. Tabii ki de iş modelinizin sağlam olması gerekiyor. Ondan sonra customer segmentini doğru belirlemiş olmanız gerekiyor. Doğru pazar seçmeniz lazım vesaire vesaire. Yani oraları artık öğretmeye gerek yok girişimcilerimize. Onlar var diye kabul ediyoruz.
Evet, biz daha çok şimdi patent tabanlı girişimleri konuştuğumuz için bu özelde değerlendiriyoruz. Ama dediğiniz gibi farklı birçok alanda da hem tecrübelerini sergilemeleri, tecrübe yoksa tecrübelerinin kazanılması, eğitim alınması gerekiyor. Yani doğru. Yatırımcıya giden yol ya da ulaşılmak istenen hedef kolay değil. En başta söylemiştim, hatırlarsanız bir girişimcilik serüvenim oldu demiştim. Gerçekten yaşayan birisi olarak belki de firmalarımızla hani bu kadar o 2 yıllık birincilik temelinin altında da bu yatıyor olabilir. Çünkü empati kurabiliyorum. Yani onlarla yaptığımız iletişimde onları çok iyi anlayabiliyorum ve neye ihtiyaçları olduğunu tespit etme konusunda yaşadığım girişimcilik tarafı bana çok destek oluyor diyebilirim.
Yani masanın iki tarafında bulunmuş olmak aslında oldukça bir avantaj sağlamış gözüküyor sizin için. Şimdi tabii bir de akademik girişimciler boyutu var işin. Özellikle Türkiye'deki patent temelli girişimlerin %21'inden fazlası akademisyenler tarafından kurulmuş olduğunu görüyoruz. E tabi yasa gereği de akademisyenler teknoparklarda kuruyor şirketlerini. Bu anlamda hem Teknopark İstanbul üzerinde hem de Teknopark felsefesi anlamında, Teknopark mantığı, altyapısı anlamında akademisyenlerin şirket kurma süreçlerinde Teknopark ne gibi bir avantaj sağlar? Nasıl bir zorunluluk ortaya koyuyor? Bunlardan da bence bahsetmek lazım ki yeni şirket kurmak isteyen dinleyicilerimiz arasında akademisyenler varsa en çok sorulardan bir tanesi bu. Ben şirketimi nerede kuracağım? Teknopark'ta kurduğum zaman bana ne avantaj sağlayacak? Ne olacak? Buradaki bu korelasyonu bir aktarmak lazım diye düşünüyorum.
Biz akademisyenlerimizin Teknopark'a entegrasyonuyla ilgili mentorluk eğitimleri veriyoruz aslında. Burada iki kısımda, yani iki ayakta faydası var. İki ayakta faydası var diyebiliriz. Şöyle, hem akademisyenlerimize biz yine üniversite bağlantısının dışında buradaki yapılan projelerde görevlendirilmek üzere üniversitelerdeki akademisyenlerle çalışıyoruz. Projelerde görevlendirmeler yapıyorlar ve Teknopark'ın içerisinde bulunuyorlar. Bu bulunma hali, Teknopark'taki projelerde bulunma hali aslında onların burada olabileceğine dair bir izlenim yaratmalarına sebep olabiliyor. Bu birinci ayak. İkinci ayakta Teknopark İstanbul'da akademisyenlerimize yine girişimcilikle ilgili mentorluklar veriliyor. Ve firma kurmalarında bu mentorluklar doğrultusunda yapılıyor ve hızlandırma programlarına dahil ediliyorlar. Aynı zamanda yine buradaki firmalarımız gibi birçok muafiyetten faydalanabiliyorlar. Biz de teknoloji transfer ofisi olarak akademisyenlerimizle ayrıca ilgileniyoruz. Ve işte işbirliği, proje geliştirme, fikri ve sanayi mülkiyet hakları alanında yapacakları çalışmalarla birebir ilgileniyoruz. Aslında bütün firmalarımızla birebir ilgileniyoruz ama özellikle akademisyenlerimize bu konuda daha fazla destek olmaya çalışıyoruz diyebilirim.
Yani akademisyen girişimciliği başka bir chapter. Yani o da patentli bir girişim kursa bile onun dinamikleri farklı. O üniversiteyle bağlantısı var.
Siz evet, o orada biraz zorluk yaşıyoruz. Yani evet. Üniversiteyle olan bağlantısında öncelikle sorguluyoruz. Yani oradaki yaptığı çalışmalarla mı buraya geldi? Yani oradaki çalışma mı buraya getirildi? Yoksa burada sıfırdan bir çalışma mı yapılacak? Bunu bir sorguluyoruz. Çünkü eğer üniversiteyle akademisyenimizin bağlantısı devam ediyorsa, üniversite bu çalışma üzerinde biliyorsunuz ki hak sahipliği var. Dolayısıyla önce üniversiteyle ilgili bu kısmı çözmesini istiyoruz. Özellikle patent tarafında bu çok zorlayıcı olabiliyor. Biz öncelikle tespit ediyoruz. Yani bu çalışma üniversitede mi yapıldı yoksa Teknopark İstanbul içerisinde yapılan bir çalışma mı? Daha sonrasında üniversiteyle bağlantımız varsa burada üniversiteyle bağlantıya geçmelerini rica ediyoruz ve üniversitenin serbest buluşu olup kısmen ya da serbest buluşçu olur bırakıp bırakmayacağını, bu konuyla ilgili gerekli izinlerin alınmasını istiyoruz. Görüşmelerini yapıyor akademisyenlerimiz. Bazen üniversite diyor ki hayır, bu bizim üzerimize patentli olması gereken bir çalışma. Bizim patentlememiz lazım diye dönüşler olabiliyor üniversiteden. Bazen de evet, hani bu yeni sizin yaptığınız, kendi imkanlarınızla yaptığınız bir çalışma. O yüzden bizimle bir bağlantısı yok, serbest çalışabilirsiniz diye bırakabiliyorlar. Akademisyenlerin Teknopark İstanbul'da firma kurması daha kolay. Yani üniversite teknoparklarına göre diyebilirim.
Biraz önce söylediğiniz şey bence çok kritikti. Oradan da başka bir yere geçeceğim. Burada akademisyenin işte bu fikri haklar kapsamında hem kanunen bağlayıcılığı var kendi çalıştığı üniversite kapsamında, hem de ondan sonra kendi şirketini kurduktan sonra belli bir süre geçtikten sonra bir buluş gerçekleştirdiğinde o zaman da bir analiz yapılması gerekiyor. Acaba bu buluş gerçekten Teknopark'ta kurduğu şirketinin kaynaklarıyla mı yapıldı? Yoksa üniversitenin altyapısı kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Burada da işte Teknopark'ta sizin pozisyonunda olan kişileri de doğru yönlendirmeleri, Eğer ki bunun farkında değilse bu akademisyenimiz onu üniversitesiyle bağlantıya geçmesini, bu fikri mülkiyet hak taleplerini doğru bir prosedürle tamamlaması gerektiğini yönlendirmeniz oldukça kritik. Aksi halde çok büyük hukuksal problemler ortaya çıkabiliyor çok geç kalındığında, değil mi? Bunlar evet. Da yaşanan bazı problemler emsal teşkil edebilir.
Maalesef burada farklı bakış açıları var. Şimdi bu işin bir de göz ardı edemeyiz ki maddi kısmı var. Tabii. Şimdi bazen bir girişim belli bir sermayeyle kuruluyor ve bu sermaye içerisinde patent giderlerini karşılanamayabilir. Çünkü biliyorsunuz ki bu çok uzun bir süreç ve bu süreç biraz maliyetli bir süreç. Dolayısıyla özellikle akademisyen firmalarımız tarafından, üniversite tarafından patent başvuruları yapıldığında patent ücretleri üniversiteye ait olduğu için, maliyetler üniversiteye ait olduğu için kolaylık olarak görülebiliyor. Burada yine şeye bakmak lazım. Yani önce hukuken kim hak sahibi gerçekten? Onu bir kere düzgün bir şekilde oturtturmak lazım. Eğer üniversite ise bunun kötü bir şey olmadığını anlatmak lazım. Çünkü bazen de hani üniversite işte sanki zorlanmış gibi, ya bunu söylemeli miyim bilmiyorum ama gerçek bu yani. Sanki üniversite hani zorla elinden alıyormuş, bir daha ona emeklerinin karşılığını alamayacakmış gibi hissetmesinin yanlış olduğunu da bazen anlatabilmek lazım.
Çok doğru. Ya bence bu cümle çok kritik. Gerçekten akademisyenlerimiz çoğu zaman böyle düşünüyorlar. Aslında kanun, üniversitede sen bir geliştirme yaptıysan, bir buluş yaptıysan bunun patent başvuru hakkı üniversiteye ait diyor. Ya ben demiyorum bunu. Bunu Nurcan Hanım da demiyor. Biz demiyoruz arkadaşlar. Yani bunu kanun diyor. Bunu globalde de işte Amerika Birleşik Devletleri'ne de gitseniz böyle, Avrupa'ya gitseniz de böyle. Buradaki aslında kolaylaştırıcı yönünden bahsetmek lazım. Yani buradaki masrafları üniversite üstleniyor. Ondan sonra eğer ki sen girişimini kurduysan, girişimini kurmadan önce alınmış bir patent ise ve üniversiteye aitse, işte orada iyi bir strateji geliştirmek gerekiyor. Buradaki lisans hakları, sen kendi şirketine üniversitenin sahip olduğu patentteki lisansı mı alacaksın, yoksa üniversitedeki patenti devir mi alacaksın? İşte burada nasıl bir strateji kurgulaman gerektiğini Teknopark'a sorman gerekiyor. Ya da kendi üniversitedeki TTO'ya soracaksın. Çünkü günün sonunda sen yatırımcının karşısına çıktığın zaman bu patent kimin diye soruyor kendisi. Evet. Oradaki sözleşmeyi gösterip, evet bak kendi kurduğum şirketin üniversitenin sahip olduğu patentle arasındaki bağlantısı net şu maddelerde yazıyor diye net bir şekilde gösterebilmek gerekiyor yatırımcıya. Burada bence oldukça kritik bir şey söylediniz. Yani o kısım bence iyi ki de bahsetmiş olduk. Şeye de geçmek istiyorum aslında. Bu 12 tane üniversiteyle çalışıyoruz dediniz. Burada akademisyen girişimcileri konu başlığında buraya da bence bir vurgu yapmak lazım. Yani çalıştığınız üniversitelerdeki akademisyenler için kolaylaştırıcı bir rol oynuyorsunuz. Şirket kurma, yer verme, değil mi? Coworking space'te daha uygun fiyatlarda belki bir şirketleşme sürecinde yer kiralama ve diğer şirketlerle olan işbirliğini hızlandırma babında bu Türkiye'deki 12 üniversiteyle yakın çalışıyorsunuz, değil mi? Orayı biraz açalım mı?
Evet, yani tüm üniversitelerle çalışıyoruz ama bu 12 üniversiteyle özellikle ortak projeler de yürütüyoruz. Yani birçok programda da birlikte yer alabiliyoruz. Dışında da birçok üniversiteyle, dediğim gibi, üniversitelerin teknoloji transfer ofisleriyle irtibat halindeyiz. Burada yapılan projelerde özellikle yoğunluklu görüştüğümüz üniversitelerdeki akademisyenlerin görevlendirilmesi tarafında da aracı oluyoruz. Projelerde görevlendirmelerini sağlıyoruz aslında.
Sonuçta akademik girişimci kendi şirketini kurduktan sonra bile danışmanlık işlerine devam edebiliyor. Bazı danışmanlık projelerine üniversite kimliğiyle girebilir, bazı danışmanlık projelerine Teknopark'ta kurduğu tüzel kişilikle girebilir. Ben burada akademik girişimci olsam, nerede bulunduğum, şirketimi nerede kurduğum oldukça kritik bir hale geliyor. Çünkü ben eğer ki işte işte antimikrobiyal yüzey kaplamalar üzerine çalışıyorsam, savunma sanayine yönelik işte radar absorbe edici malzemeler üzerine çalışıyorsam Teknopark İstanbul'u tercih ederim. Çünkü işin menbaası orada. Bütün şirketler orada. Yepyeni projeler geliştirebilirim. Yepyeni belki de ürünümü o şirketlere satabilirim. Onlar benim müşterim olabilir ya da partnerim olabilir. Bu noktada yer seçerken bu hangi sektörde çalıştığınız ve o seçeceğiniz teknoparkın hangi sektörde kuvvetli olduğunu bilmek, iyi analiz etmek oldukça kritik zannedersem.
Kesinlikle katılıyorum.
Dolayısıyla son konumuz bence sektörel dağılıma da girip öyle bitirelim. Çünkü oraya bağladık aslında. Evet. Sektörel dağılım anlamında bu patentli, patent temelli girişimcilerimizin çoğu sağlık, işte yazılım, malzeme alanında çalıştığını görüyoruz. Teknoloji dikeyi anlamında. Tabii farklı sektörlere de hitap ediyor olabilir. Sizde durum nasıl? Yani büyük şirketlerin yer aldığı sektörleri saydığınız ama hani patentli girişimcilerin de yine o büyük şirketlerin bulunduğu sektörlerle paralel mi onların bulunduğu alanlar?
Aslında paralel ve hep odak alanda gidiyoruz biz zaten. En başta söylediğim bu 10 odak alanında biz bütün firma ve girişimcileri kabul ediyoruz Teknopark'a. Ayrıca kuluçka merkezimizin iki katını, ikinci katını siber güvenlik alanında, üçüncü katını da biyoteknoloji odak alanında çalışan girişimcilerimize sunduk. Bu altyapıyı onlara sunduk. Dolayısıyla özellikle biyoteknoloji alanında şu anda mesela bize Amerika ve Kanada'dan bile başvurular geliyor. Siber güvenlik ve biyoteknoloji alanında 100'ün üzerinde girişimciye sahibiz. Bu sayı da tabii her geçen gün artıyor. Bu yönde çalışmalara devam ediyoruz. Önde gelen firmalarla girişimcileri bu doğrultuda bir araya getirmiş oluyoruz bu şekilde. Bu projelerin satışa dönüşmesi, yani ticarileşmesi, bu satışların bu ticarileşmelerin ölçeklendirilmesi ve yeni projelerin çıkmasına odak alanlar kesinlikle vesile oluyor diyebiliriz. Yani sektörel bazda özelleşmek, girişimci firmaların çalışmalarının derinleşmesine, ticari faaliyetlerinin başarıya ulaşmasında çok büyük katkı sağlıyor.
Harika. Yani girişimcilerimiz bence şöyle bitirebiliriz değil mi? Yani katılıyor musunuz bana? Girişimcilerimiz aslında kendilerine bir yuva seçerken içinde yani ürünlerinin hitap ettiği pazara, sektöre göre o alanlarda güçlü teknoparklar seçmesi gerekiyor. Siz hangi alanda faaliyet gösteriyorsanız o alanda faaliyet gösteren şirket sayısı, destek miktarı, destek yelpazesi ne kadar fazlaysa bir teknoparkı oraya gitmeyi tercih edin diyebiliriz değil mi?
Kesinlikle diyebiliriz. Şimdi teknopark özelinde diyeceğim ama bu teknopark özelinde böyle değil bence. Tüm odak alan üzerinden giden ekosistem içerisinde böyle. Biz şunu yapıyoruz. Mesela buradaki büyük firmalarımızdan bahsetmiştim. Konu özelinde bize projede ihtiyaçları olan alt yüklenicilerle ilgili bilgi veriyorlar. Bu bizim mesela işbirliği çalışmalarımızdan bir tanesi. Firmalarımız diyor ki mail atıyorlar ya da başka her türlü iletişim yoluyla bize ulaşabiliyorlar zaten. Buraya geliyorlar, mail atıyorlar, telefon açıyorlar. Şu konu özelinde bir firmaya ihtiyacım var. Konu özelinde bize bir istekte bulunuyorlar. Biz de buradaki bütün firmalarımızın kabiliyetlerine hakim olduğumuz için ve zaten odak alanlarımız belli olduğu için nokta atışla ihtiyacı olanla ihtiyacı sağlayabilecek olan firmayı bir araya getirebiliyoruz. Hatta birkaç firmayı bir araya getirebiliyoruz. Başka işbirlikleri doğabiliyor bu şekilde. Ya da bir sonraki projede farklı bir firmayla çalışmış oluyor. Odak sektör üzerine ilerlediği zaman bütün firmalar birbirleriyle işbirliği hali içerisinde olabiliyor. İşbirliği içerisinde olabiliyorlar. Büyük ya da küçük firmalarımız hizmet sağlayıcıyla hizmeti sunabilecek olan firmamız bir arada oluyor. Bunu da aslında bizim gibi arayüzler sayesinde çok kolaylıkla işbirliği çalışmasına dönüştürebiliyorlar. Bizim birimlerimizden bir tanesi de işbirliği geliştirme. Bu birim sayesinde buradaki firmalarımız yaptığı projelerde ihtiyaçlarına yönelik olarak konu özelinde bize talepte bulunabiliyorlar. Şu özelliklere, şu kabiliyetlere sahip bir firma ihtiyacımız var, firma arayışındayız diye bize ulaşabiliyorlar. Biz de hemen kendi içimizdeki öncelikle yine o odak sektörde hitap eden firmaya hemen ulaşıp, çünkü biz de biliyoruz buradaki firmalarımızın kabiliyetlerine hakimiz, hemen ulaşıp iki firmayı ya da ikiden fazla firmayı bir araya getirerek bir işbirliği de olmasını sağlayabiliyoruz bu şekilde. Ayrıca burada işbirliği geliştirme çalışmaları kapsamında odak sektördeki firmalarımızı bir araya getiriyoruz. Çok kısa böyle sunumlar yapıyorlar. Ne ihtiyaçları var, kabiliyetleri neler, bunlardan bahsediyorlar. Ve sonrasında B2B görüşmelerle bir sonraki işbirliği görüşmelerine dönecek şekilde B2B görüşmeler yaptırıyoruz. Bu yine buradaki firmalarımızın odak sektöre hitap etmesinden kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Yani odak sektörün önemini bu şekilde söyleyebiliriz. Yani her türlü işbirliği çalışmasının ortaya çıkmasını sağlıyor.
Yani bir katalizör görevi görebilmesi için aslında.
Evet, katalizör görevi görüyor.
Evet, katalizör görevi görüyor. Çünkü biz her zaman için, sizin de dediğiniz gibi, startuplar, yani Teknopark'ta bulunan startupların geliştirdiği ürünler çoğunlukla B2B. Yani B2C değil, son end user bizim gibi sokaktaki insana yönelik olmuyor genelde ve kullanıcısı zaten firma oluyor. Dolayısıyla sizin bu yaptığınız bu eşleştirmeler, burada değeri zaten bir noktada tekrar ortaya çıkıyor. Ama bu eşleştirmenin de feasible olabilmesi için, yani efektif bir şekilde olabilmesi için de işte odak sektörü, hangi odak sektörü odaklandıysa o senin bulunduğun Teknopark, o eşleştirme o kadar efektif ve etkili olacaktır. Aksi halde boşa atılmış bir kurşun olabilir aslında. Yani bulunduğun lokasyon sana bir avantaj sağlamaz o zaman.
Evet, bir de şu var, şunu da söylemek istiyorum. Siz odak sektör üzerinden ilerlediğiniz zaman dışarıdan yatırımcı, ki amacımız bu zaten, yatırımcıya ulaşmak, işte firmayı belli bir seviyeye ulaştırmak, işte ticarileştirmek. Dışarıdan yatırımcı şunu görmüş oluyor: ben bu alanda bir firma ihtiyacım olursa Teknopark'tan bir firmayla ticarileşme yapabilirim. Yani bizim burada olduğumuzu, bu adreste bulunduğumuzu ve bu adreste hangi alanda özellikle derin çalışmalar yaptığımız, derin teknolojinin hangi alanda geliştirildiğini burada görmüş oluyor.
Katılıyorum. Yani bu yurt dışındaki özelleşmiş bu belli sektörlerde kümeler de var zaten. İşte sağlık kümesiydi, işte siber güvenlik kümesiydi. Bir anlamda da buna benzer bir aslında çalışma modeli uyguluyorsunuz. 6 aydır Berlin'deyim. Berlin'de bu derin teknolojileri üzerine çalışan startuplarla neredeyse doğru düzgün karşılaşmıyoruz. Burası biraz daha yazılım odaklı, fintech üzerine gidiyor. Hı. Ama mesela diğer bölgelerde, işte Heidelberg'de, işte Thüringen'de, Münih'te bu tarz sizin gibi özelleşmiş odak sektörlere özel eşleştirmeler yapabilen, altyapısını ona göre sunan ve girişimcilere sen buraya aitsin, sen buraya gelmelisin diye adeta bağıran lokasyonlar mevcut. Dolayısıyla bugüne kadar yaptığınız çalışmalar için de emeklerinize sağlık diyelim. Geldiğimiz noktadan baktığımız zaman aslında öncelikle ne yaptık? Patent temelli girişimciliğin ne olduğunu, patente sahip olmanın bir girişim için ne ifade ettiğini, olmayanlara göre nasıl bir avantaj sağladığını ve patent temelli bir girişimin nasıl bir strateji izlemesi gerektiği ve aslında nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini mikro seviyede girmedik. Ama bu stratejiyi geliştirmenin ve bunun içinde bir destek almanın, Teknopark'taki ilgili birimlerle çalışmanın ne kadar kritik olduğunu söyledik. Teknoparklarda bir girişimin tüzel kişiliğini, şirketini kurarken neden Teknopark'ı seçmesi gerektiğine dair bilgiler verdik. Yatırım alma süreçlerinde patent sahibi olan bir şirketin olmayana göre avantaj olup olmadığını konuştuk. Akademisyen girişimcisi neden Teknopark'ta yer almalı? Üniversitesiyle olan bağlantısı ve legal işbirliği, özellikle fikri mülkiyet alanındaki konuda dikkatli olması gerektiğini bahsettik. Ve ondan sonra da en sonunda da sektörel dağılım, sektörel odak alanında belli odaklarda tecrübe edinmiş, altyapısını ona göre dizayn etmiş teknoparklarda yer almanın ikili işbirliği yaratmada, ürünlerini ticaretleştirmede onlara ne kadar fayda sağlayabileceğine dair de bilgileri vermiş olduk. Aslında akışımız bu şekilde tamamlayıcı oldu. Ben çok keyif aldım. Çok iyi bilgiler aldığımı düşünüyorum. Bizi dinleyen girişimciler de aslında doğru teknoparkı seçerken hangi kriterlere göre değerlendirme yapacaklarına dair de kulaklarına su kaçırmış olduk.
Evet. Umarım katkısı olur. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Çok aslında konuşulacak çok şey var. Bir soruya sorunuza bir cevap verirken aklımda başka şeyler geçiyor. Umarım başka platformlarda farklı konularla belki tekrar konuşma fırsatı buluruz.
Mutlaka konuşuruz. Zaten bu konu yani çok uzun uzadıya konuşuruz. Yani biliyorsunuz 2-3 günlük konferanslar yapıyoruz bu konularla evet. Alakalı. Hep bir arada olduğumuz etkinliklerde. Dolayısıyla kısa süreye sığdırmak çok mümkün değil. Dolayısıyla hem sizin iletişim bilgilerinizi hem zaten Teknopark'ın web sitesinde paylaşmış olacağız açıklamalar kısmında. Sorusu olan hem sizi hem bizi zaten çok rahatlıkla ulaşabilir. Ağzınıza sağlık. Umarım Türkiye'ye geldiğimizde tekrar yüz yüze görüşme şansımız olur.
Umarım görüşürüz. Çok teşekkür ederim ben de. Tüm emeğiniz için, tüm çalışmalarınız için ben de takip ediyorum. Podcast'leri dinliyorum ve yaptığınız çalışmaları da takip ediyorum. Çok da takdir ediyorum. Çok da teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim. Güzel, bizi kamçılayıcı güzel cümlelerle bitirmek keyifli oldu podcast'imizi. Ağzınıza sağlık. Bugün bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan kapatırken Nurcan Altay'a değerli bilgilerinden dolayı teşekkür ederek podcast'imizi kapatalım arkadaşlar. Dediğim gibi bu yayınımızı da Berlin'den yapmış olduk. Nurcan Hanım da İstanbul'dan bağlandı sağ olsun. Bir sonraki bölümlerde yine patent özelinde farklı başlıkları değerlendirmeye ve konuşmaya gayret edeceğiz yine değerli konuklarımızla birlikte. Biliyorsunuz Patent Efekt Podcast'i Spotify'dan, Apple Podcast'ten ve Google Podcast'ten dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.